Ayrım 11. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 143. 3. Bölüm. Kralların Çevresinde. Babil ülkesinden bir çığlığı bütün dünyaya duyurmak için geldim. Mani. 1. Taht odasına girmek için sırasının gelmesini bekleyen Mani, gözlerini muhafızların kan kırmızısı başlıkları ile dizildikleri anıtsal kapıdan ayıramıyordu. Ktesifon'u fethetmekten söz ederken ikizi, bu kapıdan söz etmemiş miydi? Hürmüz'ün öz babası, imparatorluğun yeni efendisi Şapur'a tavsiye mektubu yazması için Mani'nin İndus nehrine kadar gitmesi, Sasani prensi ile karşılaşması, kızını iyi etmesi gerekiyormuş demek ki. Girişte bir kez daha tören hakkında bilgi verildi. Protokol görevlisi bir dua okur gibi Padam sözcüğünü tekrar edip duruyordu. Sasaniler döneminde kutsal varlıklara yaklaşan herkesin bir ölümlünün nefesiyle kirletilmesinden korkulduğu için ağzına tutmak zorunda olduğu beyaz mendilin adıydı bu. Ateş sunağının önünde vaaz veren müneccim de krallar kralı tarafından kabul edilip konuşan kişi de bunu takmak zorundaydı. Saraylılar kollarının içinde sürekli bir padam taşırlar. Ziyaretçiler de saray görevlilerince kendilerine öğretilen saygı hareketlerinin yanı sıra onlar tarafından verilen bir padam edinirlerdi. Sağ el yukarı doğru ve hafifçe eğik tutulacak diye öğretilen bu saygı ifadesinin yanı sıra kabul gören sözcükler öğretilirdi. Ktesifon'da, sülaleler Mısır'ında ve daha titiz bir biçimde Roma'da hükümdar yüce bir varlıktı. Ona hitap ederken ne ad ne ünvan söylenebilirdi. Kimsenin aykırı davranamayacağı hazır formüller vardı. Siz ilahi kişiler, siz ölümsüz tanrılar ya da en azından siz tanrısal varlık denirdi. Konulan her kural hükümdar ile diğer canlılar arasındaki uçurumu derinleştirmeyi hedeflerdi. Her şey bir insanüstü gücü bu tanrısal görüntüyü güçlendirmeye yönelikti. Taht odasındaki tavan o denli yüksekti ki devler için yapıldığı söylenebilirdi. Duvardan yukarı doğru bakıldığında duvarın hiçbir yanının görülemeyeceği biçimde halılarla kaplı olduğu gözlenirdi. Muazzam odanın dibinde saraylıların oturduğu ve bir perde ile ayrılan bir sahne vardı. Kral soyundan olanlar 10 dirsek boyu mesafede, krallar kralı Şapur'un yakınları 10 dirsek boyu daha ötede, bir 10 dirsek boyu ilerisinde danışmanlar, yüksek rütbeli din adamları, Avesta muhafızları, bilginler, gök bilimciler, tanınmış hekimler, 10 dirsek boyu daha ötede kralın soytarıları, cambazlar, akrobatlar, dansçılar ve mimarlardan, ressamlardan, ozanlardan daha fazla saygınlığı olan müzisyenler dururlardı. Hanedanın kurucusunun isteğine uygun olarak müzisyenler ve şarkıcılar, yani sazendeler ile hanendeler, kral sülalesinden gelen prenslerle eş düzeyde tutuluyorlardı. Yani perdeden 10 dirsek boyu ötede ama sol yanda yer alıyorlardı. Onların arkasında ikinci sınıf müzikçiler ve şarkıcılar oturuyor, 10 dirsek boyu ötede de lavta, zant veya mandolin çalgıcıları duruyordu. Uyuşuk kalabalığı uyandırmak için alışılagelmiş çığırtkanlıktan önce davullar çalıyordu. Ey ahali! Dilinizi, kellenizi koruyacak biçimde kullanınız. Efendimiz aranızda. Sonra ön sıradaki çalgıcılar o gün için istenmiş ve bir yıl geçmeden dinlenmeyecek olan havayı çalarken görünmez eller perdeyi açardı. Herkes alnı yere yapışmış ve başlarını kaldırmaya yeni bir emirle izin verilene kadar secde etmiş olurdu. Hükümdar gelmiştir, gözleri kör edecek kadar altına boğulmuş heybetli bir tanrı gibi. Giysisi, yastığı, perdesi altın işlemeli. Tahtı som altından, gerdanlıkları, yüzükleri, tokaları altın, sakalına altın tuzu serpilmiş, dudaklarına, kirpiklerine, kaşlarına bu serpintinin zerrecikleri konmuş. Hükümdarın başında bir insan ağırlığından daha ağır, hiçbir başın hükümdar başı dahi olsa taşıyamayacağı efsanevi taç duruyordu. Ancak tacın tavana ince bir sicimle tutturulmuş olduğunu görmek için yaklaşmak gerekiyordu. Öyle ki hükümdar geri çekildiğinde taç mucize olmuşçasına boş tahtın üzerinde asılı kalıyordu. Tanrısallaştırılan insanlar yaşlanır ve ölürler, geriye haşmetleri kalır. Uzaktan görünüş müthişti. Efsaneleşmiş, hayal bile edilemeyen, insanların korkularından ve sağlıksız tutkularından doğmuş, korkutucu, göz kamaştırıcı, söz dinletici bir varlığa bakılmaktaydı. İşte Mani, bu efsane varlığı uysallaştırmaya gelmişti. Mani o sırada attığı her adımı, yaptığı her hareketi zihninde tekrarlıyor, söyleyeceği sözleri anımsamaya çalışıyordu. Özellikle ilk sözleri çekingenliğinden sıyrılmadığı, meraklı bakışların üzerinde yoğunlaştığı o ilk saniyelerde geveleceği ilk sözleri, en önemlilerini sinir içinde tekrar edip duruyordu. Sonra biri adını çağırdı. İyi duyup duymadığından emin olmak için döndü. Çok geç, kapı açılmış, bir el onu içeriye itmişti bile. Yüce şapuru bekletecek olanın vay haline. Mani tahtın önüne kadar uzanan yol halısının üzerinde giderken mesafe kavramını yitirmiş gibiydi. Hükümdar, Mardini güneşinin göz kamaştırması kadar, güneş çarpmasına uğratması kadar yakın görünüyordu. Oysa yumuşak halı üzerindeki yol bitmez tükenmez taşlı, pürtüklü gibi geliyor, inanılmaz bir yavaşlık, bir soluk soluğa kalış ve bir baskı duygusu ile ilerliyordu. Sarayın kapısına vardıklarında bile bu işten vazgeçmesini söyleyen Malchus'u dinlemediğine pişmandı. Hurma bahçesinin bir köşesinde Sittay'ın taşların arkasındaki ot parçası gibi diyeceği biçimde saklı kalmamış olduğundan pişmandı. 2 yıl geçmişti. Sonsuzlukta 2 yıl. Mani anımsıyordu ama anıları pusluydu. Önceki bir yaşamdan geliyorlarmış gibi. İkizini, benzerini yardıma çağırdı. Ne olur, ne olur gelsindi. Burada onunla birlikte olduğundan, bu zor yolu birlikte yürüdüklerinden, kendi susacak olursa olsun onu konuşacağından emin olmak istiyordu. Soğukkanlı ol Mani. Altını görmemiş ol, görkemi unut, ister kral ister peygamber olsun bir ölümlüden etkilenmemeye bak. Yazgı ona ne verdiyse sana da herkese de onu verdi. Önemli olan bunun bilincinde olmak. 1000 yıl sonra çapurdan söz edilecekse sen onun sarayından geçtiğin için edilecektir. Sonunda vezirin hizasına gelebildi. Vezir yere kapanmasını işaret etti, sonra da kalkmasına izin çıktığını fısıldadı. Mani konuşmadan önce kolundan tertemiz putamını çıkarttı. İnsanların en güçlüsüne saygılar, en soylu istekleri gerçekleşsin. Sözler kural dışıydı, vezir kaşlarını çattı, hükümdarın yüzü bir ölümlü şaşkınlığı aldı. Ancak saygısız herhangi bir şey söylemiş değildi. Bir işaretle Mani'nin kendini tanıtmasını istedi. Ben Babil ülkesinden bir hekimim. Sevgili oğlum, seni öven bir mektup gönderdi. Onun hoşuna gittiğin anlaşılıyor. Tanrı, yitirdiğini sandığı kızını iyileştirmemi istedi. Nasıl iyileştiriyorsun? Sözle ve bitkilerle. Ya bıçak, ateş, sülükler? Başkaları bu konuda benden daha becerikli. Mani bilmiyordu ama sülükler sözcüğü bir tuzaktı. Şapur bu tedavi biçiminden de, bunu uygulayanlardan da nefret ederdi. Bu konuda içi rahatlamış olan hükümdar devam etti. Oğlum yaymak istediğin bazı düşüncelerin olduğunu yazmış. Bana bir mesaj verildi. Saraylılar arasından bir mırıltı yükseldi ama kimse hükümdardan önce tepki göstermek istemedi. Hükümdar ise Mani'nin devam etmesini bekliyordu. Devamı gelmeyince biraz da sıkkın ziyaretçisini sorgulamaya başladı. Ne mesajı? Seni dinliyoruz. Yeni bir dinin gerekli olduğu yeni bir çağ başladı. Bu tek bir ulusun, tek bir ırkın, tek bir öğretinin dini değil. Mani'nin hangi ulusu, hangi ırkı, hangi öğretiyi kastettiğini açıklamasına gerek yoktu. İkinci sıradaki yüksek görevliler arasında bir mendil sallandı. Bu adamı daha önce gördüm. Mani'nin kalabalık arasında Carter'in sarı sakalını görmesi için başını çevirmesi yetti. Bu bir Nasrani'dir. Dinimizin en alçak düşmanı. Hindistan'da muzaffer ordumuzla bir arada olduğum sırada yoluma çıktı. Efendimiz Yüce Ardeşir, o ülkede şerefli hanedanını kutsamak ve hain sesleri boğmak üzere muazzam bir ateş yakmamı buyurmuştu. Ama bu Nasrani, bu kutsal görevi yerine getirmemi engellemek için her türlü melanette bulundu. Carter'in istediği olmuştu. Orada bulunanlar, Babilli hekimin krallar kralına davranışlarına içerlemişti. Mani'ye çevrilmiş bütün gözler arasında en az düşmanca olanları Şapur'un gözleriydi. Savunmasını dinlemeye hazır görünüyordu. İnsanların en yücesine bir mesaj iletmek üzere geldim, diye devam etti Mani. Tanrı, o insanın yargısını hepimizden üstün kıldı. Bazılarının bana karşı güttükleri düşmanlıktan etkilenmeden sözlerimi soğukkanlılıkla dinlemesi nasip olsun. Seni görmeyi kabul ettimse mesajımı dinlemek içindir, konuş. İmparatorluğunuz batıda Nasranilerin çoğunlukta olduğu Aram ülkesinde Adiabene'ye, Ostörene'ye, doğuda, batıda yapılan Baktriyani'ye, Hindistan'a ve Turan'a kadar yayıldı. Yarın saltanatınız Ahura Mazda'ya tapılmayan daha başka ülkeleri de kapsayacak. Değişik inançta insanlara hükmedeceksiniz, onlara hain diyecek kadar aşağılamak doğru mu? Hanedanınızın dostu kim? Onu insanlarla uzlaştırmaya çalışanlar mı yoksa kendi halkına düşman kılanlar mı? Hükümdarın ifadesinde bir onaylama sezinleyen Carter atıldı. Hanedanın dostu, dedi alayla. Yüce Efendimizin huzurunda Ahura Mazda'ya tapanın bir Nasrani'den daha çok hanedanın müttefiki olduğunu söylemeye kalkışmam bile. Gönüller imalara kapalı olduğuna göre açıkça konuşabilir miyim? Elimde Nasranilerin imparatorlukta dağıttıkları metinlerden bazıları var. Toplantılarında yaptıkları konuşmaları da naklettiler. Yüce Efendim, dinimizden, yasalarımızdan, geleneklerimizden ve hanedandan nasıl söz ettiklerini bilmek ister misiniz? Bu adamlar Sasanilerin soyca lanetlenmiş olduklarını söylüyorlar. Şapur Nasranilere söylemiş olsa da bu gibi sözcüklerden hoşlanmazdı. Asasının üzerinde duran elini sıktı. Kartir hiç korkmuş görünmedi, öfkesini bastırarak daha yüksek sesle. Ölümcül günahları yok eden ve canavarları kovan Avesta'da, Kvedo'da yani ağabey ile kız kardeş arasındaki evlilik kutsaldır denmez mi? Hiçbir dini eylemin gökyüzünde hoş karşılanmadığını yazmaz mı? Büyük Darius'un yaptığı gibi kutsal hükümdarlarımızın, müneccimlerimizin ve savaşçılarımızın kız kardeşleri, kızları ya da analarının dul kalmaları halinde anaları ile birleşmeleri gerektiğini öğrenmedik mi? Yüce Efendimizin kız kardeşi kutsal kraliçe Azur Anahit en sevdiği eşi değil mi? İşte Nasranilere göre burada hepimiz cehennemliyiz. Kutsal Efendimiz de, kutsal kız kardeşi de öyle. Çünkü bizler için en yüce ibadet olan şey onlar için en büyük günahtır. Böylesi uygunsuz sözler söylemekle Kartir kellesiyle oynuyordu. Cesareti üstün gelmişti. Hükümdarın yüzündeki öfkeden kurbanın kim olacağı belliydi. Alçak Babilli, sanatımızın kutsal kişileri hakkında düşüncelerin bu mu? Yasalarımızın kutsal şeylere saygısızlık eden günahkarlara uygun gördüğü cezaya çarptırılacaksın. Muhafızlar suçluyu yakalamak için harekete geçtiler. Ellerini ona doğru uzattıklarında Mani'nin gözleri karardı. Güçsüz, ürkmüş bir halde kendini kaybetmek üzereydi. Onu ayakta tutan tek düşünce, ikizinin, uhrevi yoldaşının böyle bir günde onu terk etmeyeceğiydi. Güven verici yüzünü görmek umuduyla gözlerini kapattı. Aniden bir karışıklık oldu. Bastırılan gülüşmeler duyuldu. Aşırı gerginlik, mucize olmuşçasına gevşeyiverdi. Bir padam sallandı. Bu görüntü Şapur'un yüz hatlarını gevşetmeye yetti. Her dem genç Yuvanoe, yaklaş. Hükümdarın ani neşesi, müdahalelerinin yarattığı sırıtmalardan hiç hoşlanmayan ilginin dışında bütün yüzlere yansıdı. Hükümdarın ufak yaşından beri eğitmeni, sarayda müneccim başıydı ve hiç kimse bilgisini, sağduyusunu tartışmazdı. Pek çok soylu arasında yaygın olan ve genç adam anlamına gelen Yuvanoe adlı, kendisine bir zarar vermiyordu ama 90'lık bir ihtiyarın omuzlarına ağır geliyordu. Nitekim kralın soytarısının baş eğlencesi haline gelmişti. Boğuk sesini, hokkabaz gibi yürüyüşünü, sakalının titreyişini, kemikli parmaklarının oynayışını taklit ederdi. Son 20 yılda Şapur'un gece davetlerinden tek birine de olsa katılmış olan her saraylı, saygıdeğer eğitmeni soytarıdan ayrı düşünemezdi. Herkes gibi yüce öğrencisi de gülümsedi ama Yuvanoe tekrar başlar başlamaz herkese işin eğlenceli yönünün bittiğini göstermek üzere kaşlarını çattı. Uzun ömrümde yüce efendime onun kendinden öncekilere göre büyük bir hükümdar kılacak nitelikleri belirtme onuruna sahip olduğumu sanıyorum. Bunlar iyi bir dindarlık, iyi bir sağduyu, iyi bir affetme gücü, halkını sevme, neşe, cömertlik ve adalettir. Yüce efendi sabırsızlanarak ve bu bitmez tükenmez nitelikler listesini iyi bilerek "Unutmadım," dedi. Babilli ceza gerektiren vahim şeylerle suçlandı. Yüce efendim tarihe bir zorba diye geçmek istemiyorsa savunmasını dinlemelidir. Yasamız böyle. Şapur eğitmenine sevgiyle baktı. Sonra eğlenmiş gibi omuzlarını silkerek yazmasına seslendi. Beni hanedanımıza layık olmayan bir haksızlık etmekten alıkoyan saygıdeğer müneccim Yuvanoe'ye bugün bir onur ünvanı bahşettiğimi yaz. Yaşlı eğitmen sevinç içinde arka arkaya giderek yerine geçerken, hükümdar onu dinlemeye hazır olduğunu göstermek istercesine Mani'ye döndü. Yine de cellat bir seslenişte yetişecek mesafedeydi. Babilli'nin sözleri canını kurtarmış birinin soluğu gibi çıktı ağzından. Saygıdeğer Kartir, bana karşı çıkayım derken beni desteklemiş oldu. Her birimizin sarsıldığı, üzüldüğü, tehdit edildiği oldu ve din kavgalarının yaşamımızı ve imparatorluğu nedenle etkileyeceğini gördük. Benim de sizler kadar sarsılmam gerekirdi çünkü aslen Partım ve benim de atalarım geleneklere uyarak Tanrı'nın isteklerini yerine getirdiklerini umarak kardeş evlilikleri yaptılar. Nasranilerin insest dedikleri, mahremi zina saydıkları bu evliliklere öfke duydukları doğrudur. Oysa İncil'de Tanrı'nın ilk erkek ile ilk kadını yarattığı ve yeryüzündeki bütün insanların onlardan geldiği yazılıdır. Bu ilk çiftin çocuklarının aralarında birleştikleri anlaşılıyor. Demek bütün insanlık insest evliliklerden yaratıldı. Avesta yandaşları İncil yandaşları ile alay edebilirler. Ancak bu kavgalara, bu lanetlemelere, bu alaylara ne gerek var? Her ulusun yasalara geçmiş örfleri var ve bunlara Tanrı buyruğu derler. Tanrı buyruğu her ulus için farklı olabilir mi? Aslında tanrısal irade hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tanrı'yı bilmiyoruz. Ne adını, ne görüntüsünü, ne vasıflarını. İnsanlar Tanrı'ya çeşitli adlar takmış. Hepsi doğru, hepsi yanlış. Bir adı olsa bile bizim sözcüklerimizle yazılamaz, söylenemez. Zengin ve güçlü olduğu söyleniyor. Zenginlik ve güç insanlar için bir değer ifade eder. Tanrı katında bir şey ifade etmez. Ona istekler, korkular, öfkeler ve huylar atfediliyor. Kimileri onun bir heykeli kıskandığını, bir harekete kızdığını, bizim konuşma biçimimiz, hapşırmamız, giyinmemiz, soyunmamız ile meşgul olduğunu söylüyor. Ben Mani, bütün uluslara bir mesaj getirdim. Önce çocukluğumu ve gençliğimi aralarında geçirdiğim Nasranilere seslendim. Onlara dedim ki, İsa'nın sözlerini dinleyin, o bir bilge ve bir ermiştir ama Zerdüşt'ü de dinleyin. Cehalet ve hurafecilik kol gezerken önce ondaki ışığı anlamaya çalışın. Umudun bir gün gerçekleşecek olursa kinlerin sonu demektir. Bu nedenle dönüp müneccim Carter'e bakıyorum ve ona saygılarımla diyorum ki, İmparatorluğu tehdit eden kötülüğü tanımladın. Ben de çaresini getirdim. Sen bir hasta gibi konuştun, ben bir hekim gibi. Bu adam kuşkularımızı uyutmakta hüner gibi diye atıldı müneccim. Ama daha hala hangi dinden olduğunu söylemedi. Ben bütün dinlerdenim ve hiçbirinden değilim. İnsanlara bir ırka veya bir aşirete mensup olmak gibi bir dinden olmayı öğretmişler. Ben de diyorum ki size yalan söylemişler. Her dinde, her düşüncede ışıklı özü bulup kabuğunu atmasını bilin. Benim yolumdan gidenler Ahura Mazda ve Mitra'ya, İsa'ya ve Buda'ya yakarabilirler. Benim tapınaklarımda herkes kendi duasını edecektir. Bütün dinlere saygım var ve herkese göre suçum bu. Hristiyanlar İsa hakkında söylediğim iyi şeyleri dinlemiyorlar. Yahudileri ve Zerdüşt'ü kötülememi eleştiriyorlar. Müneccimler kendi peygamberlerini övdüğümü duymuyorlar. İsa'yı ve Buda'yı lanetlememi istiyorlar. Çünkü cemaatlerini saygının değil nefretin çevresinde diğerlerine karşı çıkarak toplayabiliyorlar. Kardeşçe dayanıştıkları yerler aforoz ve yasak. Ve ben Mani, herkesin dostu olmak bir yana yakında herkesin düşmanı olacağım, bedelini ödeyeceğim. Çünkü beni lanetlemek için birleşecekler. Ne var ki insanlar hem ayinlerden hem efsanelerden hem de lanetlerden bıktıklarında günün birinde büyük şapurun saltanatı sırasında basit bir ölümlünün çığlığını bütün dünyaya duyurduğunu anımsayacaklardır. Hükümdar ilgilenmişti. Yaymak istediğin dinin tapınakları ve müneccimleri olacak mı? İbadet yerleri ve seçilmişleri olacak. Kendilerini duaya ve eğitime adayacaklar. Sanata, yazıya, adalet dağıtımına da. Müneccimlerin şimdi yaptıkları gibi. Şu koşulla ki servet, ünvan ve iktidardan vazgeçecekler. Bu koşul hükümdarı görünür biçimde memnun etti. Carter yeniden patamını salladı ama şapur sürekli yanında duran Horrambaş'a dönmüş ve ona bir emir vermişti. Bunu izleyen saniyelerde iki yazman koşarak hükümdarın ayakları dibinde yerlerini aldılar. Bu konuşmaların bittiğine ve hükümdarın yasa yazdırmaya hazırlandığına işaretti. Partlar zamanından beri süre gelen bir adetti. Krallar kralı basit sözcüklerle isteklerini söyler, yazmanlardan biri yüksek sesle tekrarlardı. Ama kelimesi kelimesine değil, yasa diline çevirerek. Diğer yazman da güzel yazısıyla bunları özel deftere geçirirdi. Hükümdar bugün kararlaştırdık ki, dedi. Yazman vurguladı. Biz İran ve İran dışı ülkelerin krallar kralı, insanlar arasında tanrı, tanrılar arasında insan, yüce şapur. Şapur devam etmeden önce yazılmasını bekledi. Sadık bendemiz Mani'ye, imparatorluğun kent ve kasabalarında bizim de makbulümüz olan tanrısal mesajını özgürce yaymasına izin veriyoruz. Bütün krallara, satraplara, valilere, memurlara bizim elçimizmiş gibi kolaylık göstermeleri buyurulmuştur. 11. ayrımın sonu, sayfa 153.